Ayrım 38, sayfa 504. At, Bowers dosyaları 3. Stephen James. 105. bölüm. Kahverengi, alçı, iki katlı. Gün dönüyordu, şehir alacakaranlık. Cheyenne sağa işaret etti. Arkaya bakıyorum. Garaj yoluna araç yok, ev karanlık. Bağırdım. Yılanlara dikkat. Anlaşıldı. Verandada kapının kolunu zorladım, açık. İterek açtım. Bir elimde Sauer, diğerinde fener. Reggie, Emeline. Ses yok. Feneri salona doğru tuttum. Yılan var mı kontrol ettim, yoktu. Dikkat Pat, dikkat. Ardından başka bir kapının gıcırdadığını duydum. Cheyenne Emeline sesleniyordu. Bir ışık hüzmesi yemek odasından geçti. Olduğum yeri belirtmek için bağırdım. Cheyenne yanıtladı ve mutfağa yaklaştı. Kimse yoktu. Ocağın yanında bir iki tane tava duruyordu. Fırın çalışıyordu. 450 dereceye ayarlanmıştı. Yaklaştığım sırada termometre 450'ye yükseldi. 9. öykü. Kadının sevgilisini öldürür, kalbini çıkarır ve akşam yemeğinde kadına yedirir. Korkunç bir ürperti, ilk kaygı. Fırına bakmaya çekiniyordum ama bunu yapmak zorunda olduğumuzun farkındaydım. Odayı bir kez daha inceledim. Fırının kapağına elimi attım, kendimi hazırladım, açtım. Boş. Şükür. Tezgaha, lavaboya hızlı bir bakış, kirli tabak yok, kan yok, et yok. John fırını yakmış ama öyküsünü tamamlamaya fırsat bulamamış gibi görünüyordu. Hala burada olabilir diye seslendim Cheyenne'e. Fırını kapattım, ısıyı da. Koridorun sonundan seslendi Cheyenne. Pat, buraya. Sesi endişeli geliyordu fakat tehlikede değildi. Bu nedenle yanına giderken her odanın boş olduğundan emin olmak için odaları kontrol ede ede ilerledim koridorda. Kimse yok, yılan yok. Onun yatak odasında yatağa eğilmiş telefonda konuşurken buldum. Birinin nabzını yokluyordu. Kim olduğunu göremiyordum. Sadece üzerinin çıplak olduğu görülüyordu. Sonra 911 ile konuştuğunu fark edip yanına yaklaştım ve yataktakinin kim olduğunu gördüm. Calvin. Yanına koştum. Bilinci açık değil dedi Cheyenne ama nabzı atıyor. Telefon kulağındaydı ama benimle konuşuyordu. Ambulans gönderiyorlar. Devriye ekipleri neden hala gelmedi? 8 adet çantel mum dresuvarın üzerinde titreşiyordu. İkisi sönmüştü. Nazikçe Calvin'in alnına dokunurken katilin onu tuzak olarak kullanmak niyetiyle canlı bırakıp bırakmadığını düşündüm. Bir kedi fare oyunu gibi benimle oynamak için. Dolabın kapısı biraz aralıktı. Cheyenne oraya baktığımı gördü. Kontrol ettim, temiz. Gidip baktım, yerde altı elbise ve kancası düzeltilmiş metal bir askı. Koridora yöneldim. Cheyenne sordu. Ne oldu? Çevreye bir kez daha göz atacağım dedim yavaşça. Hemen dönerim. O Calvin'in durumunu kontrol ederken ben odadan çıkıp evin içinde bir yerlerde bizi birilerinin bekleyip beklemediğinden emin olmak istedim. Ya da garajda. Dora ve Tessa salonda polislerle birlikteydi. Martha mutfağa gitmişti. Tessa onun gizlice telefonu aldığını gördü. Tessa'nın dikkati Patrick döndüğünde ne kadar öfkeli olur düşüncesiyle hala dağınıktı. Bu yüzden deli gibi kolyesiyle oynadığını ancak Dora kolunu tuttuğunda fark edebildi.
Sen iyi misin?
Evet. Yine de kolyesinin ucundaki siyah taşı elinden bırakmıyordu.
Sana söylemem gereken bir şey var dedi Dora. Yukarıda söyleyecektim ama polisler geldi.
Nedir?
Annen günlüğün sonunda sen küçükken sana o takı kutusunu neden aldığını söylüyor.
Tessa kolyeyi çekiştirmeyi bıraktı. Söyle.
Fikrini değiştirdiği günü onu hatırlatsın diye.
Sonra Dora ona annesinin günlüğündeki son 3 yazıdan bahsetti. 106. bölüm. Evi dikkatle inceledim. Kimse yoktu. Emily'nin çantası mutfaktaydı. İçindekilere şöyle bir baktım. Son mesaj kocasının numarasına gönderilmişti. Yatak odasına döndüğümde Calvin henüz kendine gelmemişti. Yavaş ve kısa nefesler alıyordu. Cheyenne üzerine bir battaniye örtüyordu. Yatağın kenarında diz çöküp nasıl olduğunu sordum.
Stabil görünüyor. Nefes alışverişleri sabit. Ambulans her an burada olabilir.
Geldiklerinde hemen kan alıp tam toksin taraması yapmaları gerek.
Halledilir dedi. Yanlarında bir doktor da var.
Mumlara baktım. Mumların oldukça kısa zamandır yanıyor olduklarını tespit ettim. Fırının termometresi 440 dereceye indi. Dışarıda bir arabanın durduğunu duydum. Çarpan bir kapı sesi silahımı kılıfından çıkartıp Çeyen'e seslendim. Calvin'de kal. Kapı çarparak açıldığında kapının önüne kadar gelememiştim. FBI diye bağırdım.
Kımıldama diye bağırdı o da.
Bu ses tanıdıktı. Jake, benim Pat. Jake Vanderwelt içeri girdi. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama seni gördüğüme sevindim dedim.
Ben de seni Pat, ne biliyoruz?
Yatak odasında Cheyenne'le birlikte Jake'e bildiklerimizi anlattık. Şimdilik dedi Cheyenne, Calvin idare ediyor gibi.
Amy Lee'nin buraya gerçekten gelip gelmediğini biliyor muyuz diye sordu Jake.
Çantası burada ama anahtarları yok, arabası da gitmiş dedikten sonra dolap kapısını işaret ettim. Yatak odasının kapısından dolaba kadar sürüklenme izleri var ama dışarı sürüklenme yok. John onu dolaba kapatmış ama sonra ya taşımış ya da yürümesine izin vermiş.
Nereye olduğuna dair bir fikir?
Başımı salladım. Arabasında GPS yok ve Blackberry'si de çantasında. Sonra aklıma bir fikir geldi.
Cheyenne, onun adına bir arama bülteni çıkartalım. Bir de Daniels'ın çiftliğine bir devriye ekibi gönderelim her ihtimali.
Jake'in telefonu çalınca söylediklerim yarım kaldı. Yanıtladıktan sonra şaşkınlık içinde yüzüme baktı.
Tam karşımda duruyor dedi. Ardından telefonu bana uzat, sana.
Kim?
Polis merkezi.
Telefonu aldı. Özel ajan Bowers. Ajan Bowers.
Konuşan kadındı ve Jake'den daha da şaşkın geliyordu sesi. Ne pilotunuza ne de sizin cep telefonunuza ulaşabildik. Düşündü ki ajan Vanderbilt sizi...
Pilotun mu? Siz neden bahsediyorsunuz?
Duraksama. Efendim, helikopteriniz 3 dakika önce havalandı ama...
Of, bu iyi değildi. Ben helikopter istemedim.
Siz istemediniz?
Helikopterde kim vardı?
Bir duraksama daha.
Kim?
Emin değilim efendim, fakat uçuş planına ihtiyacımız var.
Beni dinle. Telefonda bağırdığımı fark ettim. Ama şu noktada bu umurumda değildi. İkinci helikopter orada mı?
Evet efendim.
Pilot, hazır bir pilot da var mı?
Efendim, anlamıyorum. Şimdi sizin helikopterde olmadığınızı mı?
Bir pilot, Cliff orada mı?
Albay Freeman istediğiniz helikopterde ya da isteyen her kimse, kafasını toplayamıyor gibiydi. Cody Howard burada.
Cody Cheyenne'in eski eşiydi. Birlikte uçmayı reddettiği pilot. Fakat bu konuyla az sonra ilgilenebilirdim. Hemen piste gidip helikopteri uçuşa hazırlasın. 5 dakikaya orada olacağım. Ve uluslararası Denver Havaalanı'ndaki hava trafik kontrolöründen de az önce havalanan helikopterin transponder kodlarını alsın. Nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Haydi.
En uzun duraksama. Evet efendim.
Arama sonlanır. Telefonu Jake'e uzattım. John bir helikopterde fakat havaalanında yalnızca birkaç dakika olmuş. Onu yakalayacağız. Cheyenne, benimlesin.
Jake Calvin'i işaret ederek ambulans gelene kadar onunla kalacağım dedi.
İyi.
Dikkat et dedi Jake.
Bu pek de benim uzmanlık alanım sayılmazdı ama buna gerek yoktu. Ederim.
Cheyenne'le arabaya atladık.
107. Bölüm. Giovanni Ajan Bowers'ın ikinci helikopteri istediğini kulaklığından duydu. Mükemmel, her şeye rağmen işler yolunda gidecekti. 5 dakika önce boğazına ustura dayadı Amy Lee'nle birlikte pistte belirdiğinde Cliff Freeman şok olmuş vaziyette ona baka kalmış. Ancak Giovanni kadının ağzındaki tıkacı çıkarttıktan sonra ve kadın da hayatı için yalvarmaya başlayınca nihayet kokpite geçivermişti. Şimdi Rocky Dağları üzerinde uçuyorlardı ve Bearcroft madenine yalnızca birkaç dakikalık yolları kalmıştı. Giovanni arkada kadının yanında oturuyordu. Kadının elleri hala arkasından bağlıydı. Usturayı bir hamle daha açmıştı ve rahata fazla alışmasın diye yüzüne olabildiğince yakın tutuyordu.
Evde sana seni öldürmeyeceğimi, senin kendini öldüreceğini söylediğimi hatırlıyor musun? İşte o vakit geldi.
Onu rahat bırak diye bağırdı Cliff kokpitten. Seni pislik.
Giovanni usturayla adamın sağ kolunu onu bağırtacak kadar derin ama kolunu kullanmasına engel olmayacak kadar yüzeyden kesti.
Lütfen dedi, bize bir daha müdahale etme.
Ardından Amy Lee'ne dönerek gömleğinin düğmelerini yukarıdan başlayarak çözmeye başladı.
Amelie'in ondan kurtulmaya çalıştıysa da gidecek yer yoktu. Lütfen yapma diyerek yalvardı. İkinci ve üçüncü düğmeleri de açtı. Daha önce de söylediğim gibi sana dokunmayacağım. Şimdi lütfen kıpırdanmayı kes. Dur, yap. Cümlesini bitiremeyecek kadar dehşete kapılmıştı. Giovanni beraberinde getirdiği bez çantaya uzandı. Pistte kadını içinde bulundukları helikoptere bindirmeden önce bir dakikalığına diğer helikoptere götürüp getirdiği çantaya. Çantanın içinde bir şey hareket ediyordu.
Teknik olarak dedi Giovanni, pencereden atlaman gerekiyor ama şu anda buna yeltenmek pek iyi bir fikir değil. Bedeninden her türlü kurtulabilirim nasıl olsa, o yüzden...
Albay Freeman kontrol kolunu bırakıverince helikopter bir anda sağa yattı. Arkaya uzanıp usturayı Giovanni'nin elinden almaya çalıştı. Fakat Giovanni adamın bileğini kesti, derin bir kesik. Kokpitin her yanına kan fışkırıyordu.
Kumandayı tut yoksa onun boğazını keserim.
Helikopterin çarpmasını engellemek için albayın bacağıyla kontrol kolunu neyse ki ittiğini fark etti Giovanni. Freeman başını salladı.
Hayır, bırak.
Giovanni bıçağı Emily'nin boğazına bastırdı.
Yap yoksa ölür.
Freeman bir an tereddüt ettiyse de nihayet önüne dönerek helikopteri dengede tuttu. Bileğinden kan fışkırırken küfür edip Giovanni'ye tehditler savurdu. Ama Giovanni bunu hiç umursamadı.
Bileğine dizinle bastır yoksa kan kaybından öleceksin.
Freeman dediğini yapana kadar bekledi. Giovanni ardından çantanın ağzını bağlayan ipi çözdü. Adamın bileğini bir dakikada sarabilirdi ama önce Emily'nin icabına bakması gerekiyordu. Çantayı kadının gömleğin açık düğmelerine doğru kaldırdı. Emily'in bağırdı, hayır!
Unutma, seni ben öldürmeyeceğim. Bu öyküde senin kendini öldürmen gerek. Çıngıraklı yılanlar harekete duyarlıdır. Şimdi eğer ölmek istemiyorsan hiç hareket etmeden oturmak durumundasın.
Gömleğini çekti ki yeterince yer açılsın. Ardından birer metrelik çıngıraklı yılanları Emily'nin gömleğinden içeri bıraktı. Emily çığlık attı. Çıngıraklı yılanların kuru, kaslı vücutlarının çıplak karnının üstünde kıvrıldıklarını, kaydıklarını hissettikçe hareket etmeden duramıyordu. Hem de hiç.
108. Bölüm.
Hava trafik kontrol bize diğer helikopterin yerini bildirdi. Koordinatları kulaklığımda duyar duymaz Cody'ye sanırım Bearcroft madenine gidiyor. Nerede olduğunu biliyorum. Clear Creek'in güney sınırına doğru giderim dedim.
Anlaşıldı, tamam.
Helikopteri güneybatıya çevirdi ve gün batarken madene doğru uçmaktaydı. Cheyenne ve Cody hala birbirleriyle konuşmamıştı. Boşanmalarının ne kadar sıkıntılı geçtiği hakkında bir fikrim olmamasına rağmen bu gergin sessizlikten bunun her ikisi için de yıpratıcı olduğu izlenimini edindim. Bir an Lianhua ile olan kendi sorunlarım geldi aklıma. Fakat o konuda fazlaca düşünmeme fırsat kalmadan yerde ilk yardım çantasının yanında bir hareketlilik fark ettim.
Ve bunun ne olduğunu anladım. Kıpırdamayın diye bağırdım.
Çıngıraklı yılan, Cheyenne'in ayakkabısının üzerinden kayarak bileğine dolanmaya başladı. Cheyenne kas katı kesildi. Yılanın dikkatini çekecek bir şeyler bulabilirdim ama başını kaldırmış geriye doğru atmıştı. Saldırabileceğinden korktum. Bu nedenle elimi yüzüne doğru hızla uzattım ki Cheyenne yerine beni soksun. Dişlerini gösterip tısladı ama ben diğer elimle o saldırmaya karar veremeden başının hemen altından yakalayabilmiştim. Yılanın halatvari bedeni ellerimin arasında çılgınca kıvranıyordu fakat bırakmaya niyetim yoktu. Serbest elimle bıçağıma uzandım, yılanı gerçekten öldürmek istemiyordum. Ama içinde bulunduğumuz şartları düşününce Tessa'nın dahi beni affedebileceğini düşündüm. Her canlının bir son saati vardır. Yılan tısladı, yalpaladı, başını koluma doğru çevirmeye çalıştı. Bu yılanın da son saati gelmişti. Raytimi çıkartıp bıçağını açtım ve yılanın icabına baktım. Gövdesi helikopterin zemininde çırpınıyordu. Başını da yanına atıp ayakkabımın topuğuyla bu ızdırabına son verdim.
Cheyenne yutkundu.
Sağ ol.
Ayaklarını kaldır, daha olabilir.
Ayaklarını önündeki koltuğun arkalığına dayadı.
''Ne yaptığını gördüm.'' dedi.
''Elini uzattın ki benim yerime.''
''Şşt, lütfen. Bakmama yardım et.''
Birlikte kabine daha fazla yılan olup olmadığını görmek için didik didik ettik. Giovanni Emily'nin cedini kopterde bıraktı. Kıpırdamaması konusunda uyarmıştı onu, dediğini yapmış olsaydı belki de yılan onu boynunun ön kısmından sokmamış, boğazı da bir dakikadan az sürede şişerek kapanmamış olabilirdi. Bir rehine, ajan Bowers'ı tünele çekmekte kolaylık sağlayabilirdi. O yüzden pilotun yaşamasına şimdilik izin vermeye karar verdi. Önce adamın kanamasının kontrol altına alındığından emin oldu, sonra da onu Bear Croft madenine indirdi. Kabinde başka yılan yoktu fakat tam kokpite bakacakken Cody acıyla inledi. Helikopter dağlara doğru düşmeye başladı, bu manevrayla öne doğru savruldu. Isırdı diye aykırdı. Kolu tut diye bağırdım ama dinlemiyordu. Öne atılıp kontrol kolunu yakaladım fakat düşüşümüzü sadece bir an için durdurabilmiştim. Tut şunu! Cody kolu tut diye bağırdı Çeyen. Kokpite doğru atıldı. O kontrol kolunu yakalarken ben de sağa kaydım. Ardından yılanı yakalamak için yere eğildim, görünmüyordu. Cody feryat etti, beni soktu. Neyse ki sol elini kolektif hat ve kumandasında tutuyordu. Sağ eliyle de bacağına bastırıyordu. Çeyen irtifamızı yükseltmeye çalışıyordu. İki gün önce helikopterle uçuş dersleri aldığını söylemişti. Bunu yere indirmeyi biliyor olmasını yürekten istiyordum. Yılan nerede diye bağırdım. Cody başını iki yana salladı. Elini bacağına bastırdığı noktaya bakarak yılanın bacağının iç kısmından uyluk atar damarının yakınından soktuğunu düşündüm. Isırılmak için fena bir bölgeydi bu. Kalbinin her vuruşunda zehir bedenine yayılarak daha fazla dokuda hasar bırakıyor, daha fazla kanamaya neden olarak nefes alışını yavaşlatıyordu. Kalbi daha hızlı atmaya devam ederse bilinci daha çabuk kapanacak. Cody rahatla hala yılanı arıyordum. Sakinleşmeye çalış, titriyordu. Bir saniyeliğine camdan dışarı baktım. Etrafı saran dağları tanımıştım. Bear Croft madeninin yakınlarındaydık, 1-2 kilometre kadar. Yerleri tekrar taradım ve yılanın kontrol pedallarının altına doğru süründüğünü gördüm. Kimse kıpırdamasın. Ancak Cody nereye baktığımı görüp korkuya kapılarak pedallardan ayaklarını bir anda çekiverdi. Helikopter havada sağa sola yalpalayarak dalışa geçti. Hayır diye aykırdı Çayın. Dünya etrafımızda büyük hızla dönüyordu, bir karmaşa. Yılanın yerde bana doğru sürünerek ilerlediğini gördüm. Boynunu yakalamaya çalıştım, kaçırdım, gövdesinden yakaladım. Çayın Cody'yi kapıya doğru itekledi, böylece kendisi pedallara ulaşabilecekti. Bir tur daha döndük, bir daha, ardından nihayet bir şekilde Çayın bizi kurtardı. Fakat yere 100 metreden yakındık ve hızla düşmeye devam ediyorduk. ''Düzel şunu!'' diye bağırdım. Hala yılanı tutarken bıçağıma uzandım fakat kontrol kolunu yakalamak için uğraşırken bıçağı düşürmüş olduğumu fark ettim. Yılanın saldırmaya hazırlanan gergin gövdesini hissettim. Pekala, radikal önlemler. 38. ayrımın sonu. Sayfa 518.